Ayrım 13.
Hava koşullarının etkisiyle oluşumun bozulup bozulmaması açısından düşünülürse İbn Rüşd'ün görüşü doğru olabilir. Ancak ekvatorun güneyinde kuzeydeki durumun bulunduğu şundan dolayı söylenemez. Ekvatorun kuzeyinde oluşuma elverişli enlemlerin güneyde karşılığı olan aynı uzaklıktaki nice kara parçaları sular altında kalmıştır. Suların karaları kaplamış olması yüzünden yaşama elverişli durumu ortadan kalkınca ona bağlı olarak yakın kesimlerde başka tür elverişsizlikler meydana gelmiş olabilir. Çünkü bayındır ve toplumsal oluşum aşamalardan geçerek gerçekleşir. Konuyu olanakların tümden yokluğu açısından değil de varlıkların oluşumuna yetip yetmeyeceği açısından ele alıp değerlendirmek gerek. Gelelim ekvatorda yaşama elverişli durumun bulunduğu görüşüne. Yalanlanamayacak sayıdaki görgü tanıklarının verdikleri haberler bu görüşe evet demiyor. Tanrı doğrusunu bilir. Şimdi de sözü coğrafya anlatımlarına yöneltelim. Sicilya Kralı Roger'a armağan edilen kitabın sahibinin yaptığı biçimde anlatımlarla bölgeleri çizelim. Daha sonra bitimine dek ayrıntılarına geçelim. Bölgeler. Bilesin ki bu bayındır karalar kesimini düşünürler yukarıda anlatıldığı gibi 7 bölüme ayırmışlardır. Kuzeyden güneye hepsini bölüp ayırmışlar ve her bölüme de iklim, kara parçası, bölge, bakınız El Müncit diye ad vermişler. Yerkürenin bayındır kesimleri 7 bölgeye ayrılmış böylece. Her bölgenin sınırı batıdan doğuya doğru boylamasına çizilir. Birinci bölge güneyde ekvatorla başlayıp batıdan doğuya ekvator sınırıyla birlikte uzanır. Ekvatorun bu kesiminde sadece çöl ve kumluklar vardır. Verilen bilgiler doğruysa biraz da bayındır yöreler bulunur bu bölgede. O da yok sayılır. Bu bölgeyi kuzeyden ikinci bölge izler. Sonra yine kuzeyde üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı ve yedincisi gelir. Bu yedinci bölge kuzeyde bölgelerin sonuncusudur. Yedinci bölgenin ötesinde okyanusa değin boş, toplum ve uygarlık bulunmayan bir alan ve çöller vardır yalnızca. Şu var ki boş kesimler kuzeyde güneydekinden azdır. Sonra bilesin ki bu bölgelerde gece gündüz süreleri değişiktir. Güneşin gök ekvatorundan uzaklığına ve kuzey kutbunun ekvator ufuk düzlemi üzerindeki yüksekliğine yani enlem derecelerine göre olur bu değişiklik. Güneş durumu ve enlem derecelerinden dolayı gece gündüz yaylarının uzunluğu değişir. Birinci bölgenin sonunda gece gündüz uzunluğu şöyle son sınırına erer. Güneş oğlak dönencesinin başındayken gece, yengeç dönencesinin başındayken de gündüz. En son sınırlarını ulaştıklarında 13'er saat olurlar. Birinci bölgeyi kuzeyde izleyen ikinci bölgenin sonunda da durum öyledir. Güneş yengeç dönencesinin baş yanına geçtiği zaman gündüz 13,5 saat olur. Bu dönem yaz gün durumudur. Gün öte noktası. Güneşin oğlak dönencesinin baş yanına geçtiği kış gün durumunda gün belide en uzun gece olduğu zamanda gece 13,5 saattir. 24 saatlik zamanın 13,5 saati çıktıktan sonra geri kalanı da gece ve gündüzden en kısasına kalıyor demektir. Saatlerin toplamı gece ve gündüzün tümüdür. Bu da kürenin tam bir dönüşüdür. Yine kuzeyde ikinci bölgeyi izleyen üçüncü bölgede de aynı hesap yapılır. Bu bölgede gece ve gündüz en son 14'er saat olarak sınırlanırlar. Dördüncü bölgenin sonunda da gece ve gündüzün en uzunları 14,5 saattir. Beşinci bölgenin sonunda en uzun gece ve gündüz 15 saat, altıncı bölgenin sonunda 15,5, yedinci bölgenin sonunda ise 16 saattir. Bayındır kesimin sona erdiği yerdir burası. Demek ki bir sıra izlendiğinde bölgelerde en uzun gece ile en uzun gündüzler birbirlerinden yarımşar saat farklıdırlar. Güneyde birinci bölgeden başlayıp kuzeyde sonuncu bölgeye dek her bölgede bir sıra içinde öbürüne oranla saat artışı vardır. Bu artış bölgeler arasında olduğu gibi bir bölgenin ilk kesiminden son kesimine değin sırayla tüm bölümlerinde de vardır. Bölgelerde enlemler. Enlem bir yerin başucuyla ekvatorun başucunda ve paralelinde olan gök ekvatoru arasındaki uzaklığa denir. Bu uzaklık o yerin ufuk düzleminden güney kutbunun alçalması ve kuzey kutbunun yükselmesiyle birlikte ve eşit olarak oluşur. Bunlar üç eşit boyut oluştururlar ve yukarıda da söylediğimiz gibi bunlardan o yerin enlemi diye söz edilir. Bu coğrafya bölgeleri üstüne konuşanlar bu 7 bölgenin her birini yine uzunlamasına batıdan doğuya 10 eşit parçaya bölerler. Ve her birinin alanına giren ülkeleri, kentleri, dağları, ırmakları aralarındaki yol uzaklıklarını anlatırlar. Biz şimdi bunları özet olarak açıklayacağız ve her bölgenin ünlü ülkelerini, ünlü ırmaklarını ve ünlü denizlerini anlatacağız. Anlatırken de Alevi, Şerif, İdrisiyyül Hammudi'nin 1100-1165, Norman krallarından Sicilya kralı Roger oğlu Roger, Roger 2, 1095-1154 için yazdığı Nüshetül Müştak adlı kitabını izleyeceğiz. İdrisi bu kitabını daha önce bulunduğu Malaga krallığından ayrıldıktan sonra Sicilya'ya gelip sarayın konuğu olduğu sırada yazmıştı. yazdığı tarih Hicri 6. yüzyılın tam yarısına, 1153-1154 yıllarına rastlar. Kral Roger II bu kitabı yazması için Mesudi'nin 956, İbn Hardazabhun, Abdullah bin Ahmet 820-893, Havkali'nin İbni Havkal ölümü 977, Gökbilimci Huneyn, İbni Sakın 809-893 ve Batlamyus'un konuyla ilgili kitaplarını sağlayıp yığdı İdrisi'nin önüne. Bölgelerin birincisinden başlayıp sonuncusuna dek sırayla anlatacağız. Eksiksiz Yüce Tanrı yardımı ve iyiliğiyle bizi korusun. Birinci bölge. Bu bölgenin batısında Halidat, Kalıcılar, Ölümsüzler, Kanaries, Kanarya adaları vardır. Batlamyus bölgelerin sınırlarını boylamlarıyla verirken birinci bölgeyi buradan, Kanarya adalarından başlatır. Oysa burası söz konusu bölgenin bütünlüğü içinde değildir. Okyanusta, Atlas Okyanusu'nda bulunan bir takım adalardır burası. Birçok adalardan oluşur, en büyüğü ve ünlüsü 3 tanedir. Anlatıldığına göre bu adalar bayındır durumdadırlar. Bize gelen bilgiler onu gösterir ki bu yüzyılın, 14. yüzyılın ortalarında Batılıların gemileri bu adalara varmıştır. Dipnot, 1341'de Nicolas de Reco adında bir gemici bu adaları Portekiz kral adına keşfetmişti. Batılılar oranın yerli halkıyla çarpışmışlar, birçok ganimet ele geçirmişler. Halkını tutsak almışlar, bunların bir bölüğünü Mağrubul Aksa, Fas kıyılarında satmışlar. Ve tutsaklar sultanın, Fas sultanının buyruğuna sunulmuşlar. Bunlar orada Arapçayı öğrenince anlatmışlar adalarının durumlarını. Adalarında tarım için topraklarını boynuzlarla işliyorlarmış. Demir yokmuş bölgelerinde. Geçimlerini arpa ürününden sağlıyorlarmış. Yetiştirdikleri hayvan keçiymiş. Savaşlarını taşlarla yaparlarmış. Arkalarına doğru bile atabilirlermiş taşları. Güneş doğarken ona tapınırlarmış. Din diye bir şey bilmezlermiş. Herhangi bir din çağrısı kendilerine ulaşmamış. Bu adalarla bir rastlantı sonucu karşılaşılmış olsa gerek. Buralar özellikle aranarak bilerek bulunmamıştır. Neden derseniz denizde gemi yolculuğu rüzgarlarla oluyor. Rüzgarların esiş yönlerini bir doğrultuda eserlerken uğraklarındaki ülkelerden, limanlardan hangisine ulaşabileceğini bilmekle gerçekleşiyor. Yönleri, doğrultuları değiştiği zaman yelken açılacak yön, ulaşılabilecek yer bilinirse kaptan gemisini ona göre yürütür. Bu alandaki kurallara uyarak yürütür gemisini. Yani gemicilerce denizde ve denizcilikte sözleri dinlenen, özellikle Akdeniz kıyılarını iyi tanıyan deniz kurtlarınca geçerli kurallara uyar. Kuralların hepsi haritada yazılıdır. Tam gerçeğinde olduğu biçimiyle yazılıp belirtilmiştir. Deniz kıyılarındaki yerler, yöreler bir sıra içinde konumlarıyla birlikte gösterilmiştir. Rüzgarlar ve değiştikleri zaman uğradıkları, götürebilecekleri kesimler bir bir çizilip gösterilmiştir o haritada. O haritayı kimbas diye adlandırırlar. Dipnot, kimbas ölçülü, düzenli anlamına gelen kompostan bozma bir sözcük. Rüzgar gülünün de bulunduğu anlaşılan bir deniz haritası. Deniz yolculuğunda bu haritaya güvenir denizciler. Ne var ki tüm bunlar, söz edilen harita okyanusta geçerliğini yitirir. Onun içinde gemiler okyanusa pek açılamazlar. Neden ki biraz açılıp kıyıdan görünmez olsalar bir daha kolayca dönemezler. Sonra okyanusun havasında ve yüzeyinde gemi yolculuğuna engel sisler oluşur. Güneşin karalardan yansıma ışınları aradaki uzaklık yüzünden gelip ulaşamaz ki sokulup sisleri biraz aralayabilsinler. İşte o yüzden okyanusta kıyıdan uzaklaşan geminin yol bulup dönmesi güçleşir. Bu durumdaki gemiden kolayca haber de alınmaz. Gelelim konumuza. Birinci bölgenin birinci bölümü. Kamer Dağı'ndaki kaynağından çıkıp gelen Nil'in okyanusa döküldüğü yer bu bölümdedir. Dipnot, buradaki Nil eskilerin anlatışıyla Batı Nil'dir. Daha önce de sözünü etmiştik. Nil'in bu koluna Sudan Nili denir. Doğruca okyanusa gider, orada bulunan Avlil Adacığı, Tuz kenti yakınında okyanusa dökülür. Bu Nil'in geçtiği yörede Sela, Sale ya da Silla, Tekrur, Gana ve Senegal kesimlerinde yaşayan Karadereliler ve Gana, Guinea illeri bulunur. Bunlardan hepsi de Sudan topraklarından olan Mali hükümdarının egemenliğindedir. Mağrubul Aksa, Fas, tüccarları buralara geziler yaparlar. Bu yörelerin kuzeyinde Lemtune kabilesinin ve öteki Mülessimin, Murabıtlar, topluluklarının yurtları, iş ve ticaret alanları vardır. Bu sözünü ettiğimiz Nil'in güneyinde Lemlem denen bir toplum yaşar. Bunlar dine inanmazlar. Yüzlerine ve şakaklarına dövme yaparlar. Ganalılar ve Tekrurlar bunlara saldırırlar ve bunlardan tutsaklar elde edip tüccarlara satarlar. Tüccarlar da Fas'a doğru çeker götürürler bu tutsakları. Batı Afrika'nın kölelerinin hemen tümünü bu köleler oluşturur. Bunların daha güneyinde söz edilmeye değer pek bayındır sayılacak bir kesim yoktur. Oralardaki insanlar dil bilmeyen hayvanlara benzerler. Çöllerde ve mağaralarda yaşarlar, ot yerler, tane yerler. Hem de yenecek duruma getirmek için bir emek vermeden, çaba harcayıp hazırlamadan yerler. Doğadaki biçimiyle. Bunlar kimi zaman da birbirlerini yerler. Bildiğimiz insanlardan değildirler. Sudan illerinin meyveleri tümüyle Tuvat, Tovuat, Laguat, Tikurarin, Tigourarin ve Verkelan, Verkela, Variklan, Varkla, Uarkla gibi Batı Afrika sahrasının otlu sulu kesimlerinden gelir. Anlatıldığına göre Gana'da Hazreti Ali yandaşlarınca bir devlet kurulmuş. Onlara Salih oğulları denir. Rucar kitabının Nüshetül Müştak yazarı Şerif İdrisi bu devlet kurucusu için Hasan oğlu Hasan oğlu Abdullah oğlu Salih'tir der. Oysa Hasan oğlu Abdullah'ın çocukları arasında bu Salih hiç bilinmiyor. Neyse bu devlet şu yüzyılda 14. yüzyılda yıkıldı ve Gana, Guinea, Mali egemenliğine girdi. Gana'nın doğusunda bu bölgenin 3. bölümünde Kuku, Gogo kenti bulunur. Oradaki bir dağdan çıkan bir ırmağın üzerindedir. Bu ırmak batıya doğru bükülür ve 2. bölümün kumluklarında yitip gider. Kuku bağımsız bir ülkeydi önceleri. Sonra burasını Mali hükümdarı ele geçirdi, kendi ülkesine kattı. Şu yüzyılda orada çıkan bir kargaşa yüzünden yıkılıp gitmiştir. Berberler tarihini anlatırken Mali devletinin anlatıldığı bölümde bu kargaşayı anlatacağız. Kuku ilinin güneyinde Sudanlı toplumlardan bir toplumun yaşadığı Kanem, Kanem illeri bulunur. Sonra Nil'in kuzeyindeki Negara, Nigeria gelir. Negara ve Kanem illerinin doğusunda da bu bölgenin 4. bölümünde Nevbe, Nübya çölüne bağlanan Zegave ve Tacire illeri yer alır. Mısır Nili ekvatordaki kaynağından gelip buradan geçer ve Rum denizine Akdeniz'e dökülmek üzere yolunu doğrultur. Bu Nil'in asıl kaynağı ekvatorun 16 derece kuzey paralelinde bulunan Kamer Dağı'ndadır. Dağın adı için coğrafyacılar değişik biçimler ortaya atmışlardır. Kimi kamer biçiminde aktarıp yazar. Kamer denişi dağın çok ak ve aydınlık oluşundandır. Yakut Hamevi'nin 1179-1229 El Müşterek adlı kitabında Hintli bir toplu ilişki kurularak kumur biçiminde yazıldığı görülür. İbni Said de aynı biçimde yazmıştır dağın adını. Bu dağdan 10 kadar kaynak çıkar. 5'i bir göle, öbür 5'i de bir başka göle dökülür. İki gölün arası 6 mildir. İki gölün her birinden 3 ırmak çıkar. Hepsi bir gölde toplanır. Bu gölün alt yanında aykırı durumda bir dağ belirir. Dağ gölün kuzey kesimini ikiye böler. O yüzden gölün suları ikiye ayrılır. Batısında olan bölümü Sudan illerine doğru batıya bükülerek akar. Sonra okyanusa varıp dökülür. Doğu kesimindeki de gölden çıkıp kuzeye Habeş ve Nevbe, Nübya çölü illerine doğru akar. Bu arada kalan topraklardan geçer, yukarı Mısır'da bölümlere ayrılır. Üç kol İskenderiye'ye, Reşit, Rozette ve Dimyat kıyılarında Akdeniz'e dökülür. Kollardan biri Akdeniz'den önce tuzlu bir göle dökülür. Bu bölgenin ortalarında bulunan bir göle. Bu Nil'in geçtiği topraklarda Nevbe ve Habeş illeri vardır. Otlu sulu kesimler vardır. Otlu sulu kesimlerde ta Asvan'a değin uzar. Ayrıca Nevbe illerinin başkenti olan Dankale de vardır bu ırmağın geçtiği topraklar içinde. Dankale, Dongola, ırmağın batı kesimindedir. Daha sonra Alve, Bulak, bunlardan sonra da Cenadil, Kayalıklar Dağı yer alır. Bu dağ kuzeyde Bulak'a 6 konak uzaklıktadır. Bu dağın Mısır'a bakan kesimi yüksektir. Sonra Nevbe yönüne doğru alçalır. Nil bu dağı yarıp geçer ve sonra iki yüksek tepe arasında kalan derin bir dereye korkunç biçimde dökülür. Orada artık gemiler girme olanağı bulamaz. Sudan gemilerinden boşaltılan yükler sırtlara yükletilir ve öylece Said'in başkenti Asvan'a değin taşınır. Said gemilerinin yükleri de Cenadil Dağı'nın tepesine değin aynı biçimde taşınır. Cenadil Dağı ile Asvan arasında 12 konak uzaklık var. Otlu sulu kesimde bunların batı yönünde Nil kıyılarındadır. Böyleyken şimdi yıkıntılar içindedir buralar. Buralarda eski uygarlık kalıntıları bulunur. Birinci bölgenin 5. bölümünde Habeş ülkesi var. Ekvator ötesinden gelip Nevbe yöresine doğru uzanan ve o yörede Nil'e birleşen, yani Mısır'a inmek üzereyken Nil'e birleşen bir derenin üzerindedir Habeş ülkesi. Birçok coğrafyacılar bu derede akan suyun Kamer Dağı'ndan gelen Nil olduğunu sanarak yanılgıya düştüler. Batlamyus coğrafya kitabında bundan söz etmiş ve bu derenin suyunun o Nil'den olmadığını belirtmiştir. Bu bölgenin 5. bölümünün ortalarında Hint Denizi Hint Okyanusu sınırını bulur. Ta Çin ülkesinden başlayıp gelen okyanusun sınırı olur burası. Bölgenin bu 5. bölümünün hemen tümü sular altında kalır. Bu kesimde uygarlık yoktur. Toplumsal yaşam görülmez buralarda. Okyanusun ortasındaki adalarda toplumsal yaşam vardır sadece. Bölgenin sular altında kalan kesiminde çok sayıda ada bulunur. Adaların 1000 kadar olduğu söylenir. Bölgenin güneyine düşen Hint Okyanusu kıyılarında ki buralar bölgenin güneydeki sınırlarını oluşturur ve Hint Okyanusu'nun kuzey kesimlerinde toplumsal yaşam vardır. Doğuda Çin illerinden bir de Yemen illerinden başka bu bölgeden sayılabilecek bir kara parçası yoktur. 1. bölgenin 6. bölümü. Hint Okyanusu'nun kuzeye doğru sarkan iki deniz arasında Kuzum Denizi, Kızıl Deniz ile Fars Denizi, İran Körfezi arasında kalan kara parçaları, adalar ve Arap Yarımadası bölgenin bu bölümü içindedir. Yemen illerinin önemli bir kesimini, Yemen'in doğusunda Hint Okyanusu kıyılarında bulunan Şihr yöresini, Hicaz ve Yemame illerini bu yörelere doğal olarak bağlı olan yerleri de bu bölüm içine alır. Nitekim ikinci bölgeyi anlatırken yine açıklayacağız bunu. Daha sonraki bölgeyi anlatırken de değineceğiz. Hint Okyanusu'nun batı kıyılarında yer alan Habeş illeri çevresinden sayılan Zali, Zeyla, Zeila ili de 6. bölümdedir. Habeşistan'ın kuzeyindeki Yukarı Sait'te Alaki Dağı ile Hint Okyanusu'nun bir uzantısı olan Kızıldeniz arasındaki Beja kabilesinin yaşadığı yörede aynı bölümdedir. Aynı bölümde Zeyla'nın altında, kuzeyde Babülmendeb Boğazı yer alır. Kuzeye doğru sarkan Hint Okyanusu burada Mendeb Dağı'nın sıkıştırmasıyla daralır. Dağ Hint Okyanusu'nun ortalarına doğru eğilir. Yemen kıyıları boyunca güneyden kuzeye uzayıp gider. Uzunluğu 12 mildir. O yüzden burada okyanusun suları sıkışıp daralır. Burada genişlik 3 mil kadardır. Babülmendeb denir buraya. Yemen gemileri bu boğazdan geçer. Mısır yakınlarında Süveyş kıyılarına varırlar. Babülmendeb'in altında Sevakin ve Dahlak adaları bulunur. Dahlak'ın batı yönünde tam karşısında da daha önce değindiğimiz Sudan toplumlarından Beja topluluğunun yaşadıkları yöre yer almıştır. Dahlak'ın doğusunda bu 6. bölümün içine giren Yemen'in Tilhami illeri vardır. Ve aynı kıyılarda Yakup oğlu Ali'nin kenti görülür. Zeyla'nın güneyinde ve okyanusun batı kıyıları boyunca Berber köylerine rastlanır. Bu köyler ard arda dizilmiştir. Güneye doğru 6. bölümün sonuna değin uzanır bu köyler. Bu köyleri doğu yönünde Habeş illeri izler. Daha sonra güney kıyılarında ve 7. bölümde yer alan Sefale yöresi gelir. Sefale bölgesinin doğusunda ve Hint okyanusunun güneyindeki kıyılarında Vakvakların yurdu vardır. Vakvakların yurdu bu bölgenin 10. bölümünün sonlarında Hint okyanusunun Atlas okyanusu ile birleştiği yörededir. Hint okyanusundaki adalar. Hint okyanusunun adaları çoktur. En büyüklerinden biri Serendip adasıdır, Seylan. Yuvarlak bir adadır bu. Üzerinde ünlü bir dağ da vardır ki bu dağdan büyük dağ olmadığı ileri sürülür. Ada ve dağ, Sefale, Sofala ile karşı karşıyadırlar. Büyük adalardan biri de Komor takım adalarıdır. Bu takım adalar uzunca bir biçim oluşturur. Sefale topraklarının karşısında başlar, doğuya ve daha çok kuzeye doğru bükülerek uzar. Yukarı Çin kıyılarının yakınlarına doğru yöneldiği görülür. Bu takım adalar güneyinde Vakvakların adası, Madagaskar, doğusunda da Seylan adası ve bu okyanustaki çok sayıda bulunan başka adalar tarafından kuşatılır. Seylan adasında çeşitli güzel kokular ve baharat bulunur. Bu adada altın ve zümrüt madenlerinin de bulunduğu söylenir. Halkının tümü mecusilik, dipnot, ateşe tapanlar, dinindedir. Bu adalarda birçok hükümdar vardır ve bu adalardaki uygarlığın toplumsal yaşamın şaşılacak ölçüde bulunduğunu yazar coğrafyacılar. Hint okyanusunun kuzey kesiminde ve bu bölgenin 6. bölümünde Yemen illeri bulunur. Okyanusun Kızıldeniz tarafında Zebit kenti, Mehcen ve Yemen'in Necran, Mekke, Cidde ve Sana'yı içine alan Tihame yöresi vardır. Sonra Zeydiye imamlığının başkenti olan Sade gelir. Sade, Sada, Hint okyanusunun güney kıyılarından da doğu kıyılarından da uzaktadır. Bunlardan sonra hepsinin güneyinde Aden kenti yer alır. Aden'in kuzeyinde Sana vardır. Aden ve Sana'dan sonra bunların doğusunda Ahkaf yöresi Zefar kenti bulunur. Bunlardan sonra Ahkaf çölü ile Zefar kenti arasında Hadremevtu, Hadramut anmak gerek. Sonra Şir, şehir, kenti belirir. Şir, Arap Yarımadası'nın güney kıyılarıyla Fars denizinin, Umman denizinin arasındadır. İşte bu kara parçası 1. bölgenin 6. bölümünden olup da üzerinden suların çekildiği tek kara parçasıdır bu yörede. 9. bölümden de sular bir parça çekilmiştir. Suların daha çok çekildiği bölüm 10. bölümdür. Çin ülkesinin yukarı kesimidir bu. Çin'in bu kesimindeki kentlerin ünlülerden biri Seylan Adası'nın karşısında ve doğusunda bulunan Hankou ya da Haikou'dur. Seylan Adası ile ilgili bilgi verilmişti önce. 1. bölge konusundaki sözlerimiz burada sona eriyor. Eksiklerden uzak olan Ulu Tanrı iyiliğiyle başarı verendir. 2. bölge. Bu bölge güney yönünde 1. bölgenin bitişindedir. Batı kesiminin karşısında Atlas Okyanusu'nda Halidat, Kanarya adalarından iki ada yer almıştır. Bu adalarla ilgili açıklamalar yukarıda geçmiştir. Bu bölgenin 1. ve 2. bölümünde yukarı kesimlerinde Kanarya toprakları, bundan sonra doğuya doğru Gane yöresinin yukarı kesimi, sonra Sudan toplumlarından Zegave'nin yaşadıkları topraklar, daha aşağı kesimlerde Neyser, Nijer Ovası vardır. Bu ova batıdan doğuya doğru uzanır. Ovanın korunak yerleri de vardır. Batı Afrika ile Sudan arasında gidip gelirlerken tüccarlar bu ovadan geçerler. Mülessimin, murabıtlar, topluluğunun çokça göründükleri yerlerdir buralar. Mülessimin, berber toplumundan, Sinhace'nin bir boyudur. Mülessimin kendisi de birçok aşiretlerden oluşmuştur. Kezule, Lemtune, Mesrate, Lumte ve Verika gibi. Bu ovanın doğusuna düşen doğrultuda Feyzan yöresi, sonra da yine berber aşiretlerinden Erkar topluluğunun sıkça bulundukları topraklar vardır. Bu topraklar doğuya doğru 3. bölümün yukarılarına değin uzanır. Bundan sonra Sudan topluluklarından bir topluluğun yurdu, daha sonra da Bacuların topraklarından bir bölüm görülür. Bu üçüncü bölümün aşağı kesimlerinde kuzeyde sulak toprakların bir bölümü, doğu kesiminde de Senteriye toprakları bulunur. Bu toprakları iç vahalar adı da verilir. Dördüncü bölümün yukarısında Bağcuların kalan toprakları yer alır. Sonra bu bölümün ortalarında Sait yöresi çıkar karşıya. Birinci bölgeden başlayıp denize döküldüğü yere değin, Nil'in iki yakası da aynı yöreden sayılır. Nil dördüncü bölümden geçerken iki dağ engelinin batısında, Vahalar Dağı ile doğusunda Mukaddam Dağı arasından geçer. Sait yöresinde yukarı kesimlerinde İsna ve Ermenit kentleri vardır. İşte böylece Sait yöresinin kentleri Nil'in iki yakasında birbirinin ardından dizilerek Asyut, Kuz kentlerine, daha sonra Suul kentine varır. Nil burada iki kola ayrılır. İkinci bölgenin bu bölümünde sağdaki kol Lahun'da, soldaki kol da Dılas'ta sona erer. İkisinin arasında yukarı Mısır'da Mukaddam Dağı'nın doğusunda ve beşinci bölümde Ayzab Çölü belirir. Tal-Süveyş Körfezi'ne kadar gider. Bu körfez, Hint Okyanusu'nun güneyden kuzeye doğru bir uzantısı olan Kızıldeniz'in bir ucudur. Kızıldeniz'in doğu yakasında ve 5. bölümde Hicaz toprakları vardır. Bu yöre Yelemlem Dağı'ndan başlar. Yesrib, Medine kentine değin uzanır. Hicaz yöresinin ortasında da Tanrı'nın onurlu kıldığı Mekke vardır. Mekke'nin yanında Kızıldeniz'in kıyısında Cidde kenti bulunur. Cidde, Kızıldeniz'in batı yakasındaki Ayzab kentinin karşısındadır. 6. bölümün batısında Necid yöresi vardır. Necid yöresinin yüksek kesimi güneyindedir. Tebala ve Cereş'ten Ukaz'a kadar olan kesimde Necid'in kuzeyinde kalır. Hicaz topraklarının 6. bölümdeki öteki parçası Necid yöresinin aşağısında kalır. Hicaz'ın doğu kesiminde paralelinde güneyden kuzeye doğru Necran ve Hayber kentleri sıralanmıştır. Bu yörenin alt kesiminde doğusunda Yemame var. Necran bölgesinin doğusunda Dipnot, doğrusu güneyinde. Karşısında Sebe ve Merib kentleri görülür. Sonra Şir, Şer, toprakları gelir. Ve bu topraklar İran denizine, Umman denizi, Umman ve Basra körfezlerine değin uzanır. Bu deniz Hint okyanusunun kuzeye doğru olan ikinci uzantısıdır. Bu daha önce de açıklanmıştı. Bu uzantı bölgenin 6. bölümünde ilerlerken Hint okyanusunun bir ucu da batıya doğru bükülür. Ve doğu kesimiyle bu kesim arasında üçgen biçiminde bir kara parçası kalır. Dipnot, Arap Yarımadası'nın güney kesimi. Bu üçgenin yukarı kesiminde Kalhat kenti yer alır. Bu kent şehrin yakınında kıyıdadır. Bu kentin altında yine kıyıda Umman yöresi vardır. Sonra kuzeyde Bahreyn yöresi gelir. Bahreyn kentlerinden Hecer'de denizinden kurtulup açıkta kalabilen kara parçası 6 bölümde yer alan bir başka kara parçası ile bitişir. Daha yukarıda kalan kesimin tümünü Hint okyanusu içine almıştır. Daha ötede okyanusun dışına çıkılınca Sint illeri görülür ve bu iller batıya doğru Mekran illerine değin varır. Mekran'ın karşısında Sint yöresine giren Tubran var. Sint yöresinin tümü bu bölümün 7. bölümün batı kesimiyle birleşir. Bu yöre ile Hint toprakları arasına bir takım yerleşme merkezleri girer. Buradan bir ırmak akar. Bu ırmak Hint illeri dolaylarından gelir ve güneyde Hint okyanusuna dökülür. Sint, Indus ırmağı. Irmağın döküldüğü kesim Hint illerinin okyanus kıyısında, batıda başladığı yöredir. Bu yörenin doğusunda Belehra yöresi var.